Ben Tanser Erdem Yılmaz, Dinlesen Seversin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Son zamanlarda sinemada, vizyonda olanları takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Emin Alper'in son filmi Kurak Günler üzerine çok büyük bir tartışma yaşandı ve bu film üzerine klişeleri aşarak farklı neler söyleyebiliriz diye düşündüğümde aklıma bu konuda tartışılabilecek belli başlı başlıklar geldi. Bu bölümde de birden fazla konuğumla bu konuyu tartışacağız. Çok spesifik bir yerden ele almak istiyorum ve oradan topu atmak istiyorum. Şimdi bir mini sansür oldu bu filmle ilgili ama aslında bu bir sansür de değildi. Yani sonuç olarak film onay aldı, film destek aldı, bir sürü şey oldu. Türk sinemasında sansüre uğramasını gerektirecek ya da bu tip bir şey olabilecek. Belki onlarca film olabilir ama sanki Kurak Günler çok da ağır başlı bir film gibi geldi bana. Yani çiğ bir tartışma alanı açmasından ziyade ağırbaşlı biçimde eleştirdiği kitlenin de anlayabileceği, ya biz de böyle bir şeyler yapmışız herhalde belki dedirtebilecek kadar sakin konuşan, belli yerlerinde bir filmmiş gibi göründü. Acaba bu tepkinin ardında ne bulabiliriz? Belki buradan başlayalım, sonrasında bu bir ısınma turu olsun, içeriye de girelim. Gurur, senin mikrofonun açık. Hem kendini tanıtmanı istiyorum, bizler seni tanıyoruz ama kısa bir tanıtım, ardından da bu temasla girelim.
Ben sinema üzerine doktorasını bitirmek üzere olan bir araştırma görevlisiyim bir üniversitede. Dolayısıyla doğal olarak hani ilgi alanlarıma giriyor. Ya yani film komple olarak. Ama daha çok işte film yapımı üzerine hani çalıştım daha önce sektörde. Şu anda bundan sonra da daha teknik konularda uzmanlaşmaya çalışıyorum. Ama tabii ki filmin, ya ben senarist değilim tabii ki. Böyle bir yeteneğim olduğunu da düşünmüyorum ama az buçuk okumayı anlayabiliyorum. Yani sadece izlediğimizden ziyade yönetmenin psikolojisini veya işte neyi yapmak isteyip neyi yapmak istemediğini de algılayabiliyorum. O açıdan belki daha iyi katkım olur bu sizin aranızda bu açıdan diye düşünüyorum. Şimdi şöyle hocam, yani sansür meselesi çok eskiye dayanıyor. Çok gitmeyeceğim. İşte bu Susuz Yaz'da mesela Kan'a gittiğinde devletin şöyle bir politikası vardı. Yani bizim bağlarımız, bahçelerimiz niye bu kadar kurak gözüküyor? Bir nedenden. Türkiye'den çıkışta şey olmadı. Yani bir problem. Yani Türkiye'den çıkışta problem oldu ama Kan'da o bölümleri eklediler. Sonra tekrar Türkiye'ye getirdiklerini çıkardılar gibi bir şeyle başladı. Onun dışında ben hani literatür olarak bir nedenden dolayı sansüre uğrayan film olduğunu bilmiyorum. Yılmaz Güney'in filmleri tartışmalı olarak vardı ama yayınlanıyordu bir şekilde. Yani sansür kavramı benim bildiğim, yani tarihi olarak o Susuz Yaz'daki şeydi. İşte neden tarlalarımız çorak gibi, hani biz Türkiye işte gelişme hamlesi vardı Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonraki zamanlarda da. Ama onun dışında filmin içeriğiyle ilgili bir ya yayınlanmamıştır, komple yayınlanmamıştır diye düşünüyorum. Ya da Emin Alper'in bir önceki filmlerinde olduğu gibi bazı şeyleri belki kırpmış olabilir diye düşünüyorum. Ama Kurak Günler özelinde konuşursak bir sansür yok. Şu açıdan yok. Hani vizyondaki izlediğimiz film bir sansür nedeniyle kırpılmış değil. Bazen öyle duyumlar alıyorum, hani kırpılmış versiyonu, hatta burada da tartışıldı. Öyle bir şey değil.
Aslında en ilginç tartışma konusu buydu. Yani bu filmin sansüre birazcık üstü kapalı uğradığından bahsedebiliriz. Yani nasıl diyebiliriz buna? Belki tanıtımsal bir sansür ya da itibar sansürü diyebiliriz. İnsanlarda da bir yanlış anlaşılma olarak hani içeriği
ben
değiştirildi.
Şöyle düşünüyorum hocam. Bence tam tersi bu PR hamlesi oldu. Yani kesinlikle oldu. Bir gün önceden hani bizim paramız geri isteniyor dedikten sonra ya orta sınıfın da şimdi haklı olarak bir içinde bulunduğu buhran en ufak bir muhalif kıvılcımlanmaya doğru elinde benzinle gidiyor. Yani böyle bir durum var şimdi. Mesela askıda bilete kaç tane bilet almak gibi şeyler var. Yani Ki kaldı ki kendisi de söylüyor. %25 gibi bir ücret veriliyor fondan. Yani siz sinema destekleme fonuna gidip ben film çekeceğim, bana işte 800 ver, 1 trilyon ver diyemiyorsunuz. Yani bir taslak veriliyor. O taslak üzerine ne kadar harcayacağınız da ortaya konuluyor. Yani ben mesela 1 milyonluk bir film çekeceksem işte bunun ilk etapta 250 bin lirası veriliyor ama 1 milyonu da harcamam gerekiyor. Yani toplamda 2 milyonluk bir şey olacak. Öyle aşamaları var. Belki değişmiş de olabilir yakın dönemde. Ama öyle direkt yani hibe gibi bir şey söz konusu değil. Bu yüzden şey var. Yani Emin Alper'in kendi söylediğini söylüyorum. Altyazı çok güzel bir röportaj yapmış. Yani bu sinema destekleme fonu ayrı bir yer. Kültür Bakanlığı bakanlık zaten. Sinema destekleme fonunun daha ilk taslaklarından beri herhangi bir sansür ya da herhangi bir durumla ilgili taş koydukları bir nokta olmamış. Zaten sıkıntı da orada. Yani çok pasif kalınmış. Yani filmin sonuna doğru artık kandan işte ödül geliniyor. İşte bir kışkırtma olduğu söylüyor Emin Alper. O sırada artık sen senaryoyu değiştirdin, bu parayı geri ver diye bir durum olmuş. Ki bu da bir tane kısa film haricinde daha önce emsal olmayan bir karar. Bundan dolayı işte bir sansür meselesi var deniliyor ama bu sansür mü tam bilmiyorum. Çünkü filmin başında zaten her izleyici şunu görebilir ki yani 4-5 tane farklı yapımcı, farklı ülke, bir sürü fon, destek gibi şeyler var. Yani film aslında parasını başka yerden alıyor. Bir de az buçuk tahmin ettiğim, bütün dikkat etmişseniz de siz de filmin böyle kalbimize küt küt attıran böyle gerilimle ilgili sahneler genellikle konuşma ve iç mekanlarda geçti. Bazı yerler evet çok maliyetli ve koordinasyonu zor olan sahneler var. İşte bidonlarla insanlar geliyor, savcının arabasını atıyorlar ya da işte bir leşin şeyini, domuz leşini şey yapıyorlar. Şehir boyunca sürüklüyorlar, kasaba boyunca falan. Onlar evet çok zor sahneler. Bir de final de öyle. Ama onun dışında özellikle izole bölgelerde çekim yapmak yönetmen için mükemmel bir şey. Cennet gibi bir şey. Yani kimse karışmayacak. Sesler, ışık sabit ve stabil kalacak. Ve en iyi zaten oyunculuğun da ayyuka çıktığı yerler hep böyle iç mekanları olduğu için. Hani böyle büyük bir desteğe gerek var mı bilmiyorum. Var mıydı ya da yani parasız kaldıklarını çok söylemiyor ama birkaç sahne dışında teknik olarak yorulduğunu söylüyordu son yazısında. Dolayısıyla paranın çok mühim olduğunu düşünmüyorum. Yani filmin bitme konusunda, son aşamasına gelme konusunda ve sonunda da bence çok iyi bir şekilde getiri sağladığını düşünüyorum. Yani ben iyi ki de bunu PR hamlesi olsun olmasın, iyi ki de son gün bunu belirtmesi ve insanların ilgiyle gitmesi kısmını şey demiyorum yani. Kesinlikle güzel bir hamleydi. Ne açıdan bakılırsa bakılsın. Etik denilebilir, etik değil denilebilir ama hani aslında denemez objektif baktığımızda. Çünkü sinema destekleme fonu bypass edilerek direkt Kültür Bakanlığından bu. Yani ideolojik bir boyutu olabilir. Çünkü sinema destekleme fonu burada Emin Alper'in dediğine göre söylüyorum bu arada. Neticede şey dememiş. Kardeşim ben sizin son halinize, son draftınıza okey verdim. Ya da vermedim dememiş. Film olmuş bitmiş. Ondan sonra ya bu şey gibi daha önce de böyle şeyler olmuş oluyor. Zaten film sektöründe yapım aşamasından yapım sonuna kadar senaryo çok değişebilir. Mekan ya da işte insan faktörü, oyuncuların işte başka schedule'ları olur, tiyatro olur, bir şeyler olur. Değişmek zorunda kalır bazı nedenlerden. Bu sinema destekleme fonu da bu noktada birazcık şey. Şey nasıl diyeyim, esnek aslında. Fakat iş bu filme gelince bu esneklik şeye dönüşüyor. Ne derler? Aa, senaryoyu değiştirmişsiniz. Tamam belki mevzuatta yeri olabilir ama niye bundan öncekilerde hani bir şey olmadı da bunda oldu? Bu evet yani hani burada bir art niyet var dışarıdan baktığımda ama yine de ben hani şeyi bilmiyorum son raporu gerçi rapor da yokmuş ortada yani neden paranın geri istediğine dair en son röportajda bir şey yok neden yok Bu arada çok konuştum hocam. Sen şey yap, beni durdur. Soruna da çok fazla cevap vermiş olmayayım.
Ben hemen bir araya girip bir şeyler
Tabii,
eklemek istiyorum.
lütfen.
Acaba bu şeyin bu kararın zaten ideolojik olarak biz senin bundan sonra yanında değiliz, karşındayız. O bu hem Altın Portakal'da hem Kaan'da yaptığı açıklamadan sonra stratejik olarak karşımızda olduğunu bildiği için Emin Alper'de bunu son dakika bunu bu şekilde o zaman siz benim karşımızdaysınız. Ben de hani halkı arkama alıyorum deyip karar alması bana aslında etik açıdan çok doğru geliyor yani. Bir sonraki filmlerindeki de bizim ona vereceğimiz katkılarla beraber daha güçlü bir senaryoyla karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum.
Gökçen o
Tamam.
konuda daha pardon bu arada ben
Ya
de
çok
bir
özür dilerim.
anda
Yok,
geldim.
sen yeni geldin. Buyur lütfen. Ben çok
Evet, sen
konuşuyorum
konuşuyordun ben de vermedim
çünkü.
merhabalar. Şey diyecektim Gökçen dediğinde çok haklısın bence ama halkın da kaçta kaçını zaten arkasına alabiliyor ki maksimum. Çünkü ben yorumları okudum mesela işte gişe rekorları kırıyor ediyorlar. Zaten bu gişe rekorlarını kırıyor çünkü Selahattin Paşalı'yı Aşk 101'den acayip takip eden var. Ekin Koç desen zaten Türkiye'nin yarısı adamın peşinde. Yani bu ikisinin arasındaki bir aşk hikayesi, tırnak içinde aşk hikayesini ki yani o görsellerden herkes böyle bir şey zannetti. Tabii ki izlemeye gitti insanlar. Sonra ben yorumları okudum. Ha, ben hiçbir şey anlamadım. Çok sıkıcı bir filmmiş gibi. Birçok yorum var yani aslında. Çünkü bu da bir Türkiye gerçeği yani sonuçta.
Kesinlikle çok hak veriyorum. Ama bir
Evet.
yandan da şey olarak da bakıyorum. Yani bunu atıyorum o zamanlar Yılmaz Güney'in filmleri de ideolojik olarak yani böyle bir kafada soru işareti bırakıyordu ama ki uluslararası başarısıyla beraber hala şu an üzerine konuşulan film arasında. O yüzden hani uluslararası başarısını da arttırabilir bu durum diye düşünüyorum. Türkiye'deki
Evet,
başarısından
orası doğru.
ziyade
Katılıyorum.
yani,
ya şöyle, ben dün Özlek'te gittim, Levent'te. Yani çok kavga çıktı sinema salonunda. Kavganın nedeni şey, filmle alakalı değil. İşte Mısır yeniliyor, işte çok ses çıkartılıyor diye böyle bir şey. Yani bu mesela film festivallerinde de oluyordu. Yani böyle şlarla ya da veya sessiz olun, böyle uyarılar, böyle daha böyle şey, nasıl, alt tondan. Ama burada böyle şey de, yükselme de var. Ya yani belki biletin fiyatından tutun oraya gidene kadar işte otoparkıydır, yemeğidir falan. Her şeyin çok pahalı olmasından dolayı bir tahammülsüzlük de olabilir. Ve adam bir şey izlemek istiyor. Yani artı az izleyicisi için konuşuyorum. Gerçekten kaliteli bir film izleyecek. Onun için gelmiş ama Cansu'ydu sanırım, değil mi ismi? Cansu ya da yazıyor.
Evet, Cansu.
Evet, senin dediğin gibi yani çok acayip şeyler var, yorumlar var diye. Yani böyle şey, Hindistan'da falan gibi hissettim, böyle Bollywood izliyorum. Hani insanlar yorum yaparak izliyordu. Yani gerçekten hani şey, mesela film festivali içinde değerlendirildiğinde şey, yani izleyicilerin birazcık daha şey, bilinçli olup işte yani mesela şöyle de bir durum var. Hani yine ekonomiyle alakalı belki ama hani Mısır'ı aldığınızda o şeyde kendi içinde çok ses çıkarmıyor. Ama insanlar dışarıdan paketleyecekler getirdikleri için bof, onu aç, bunu aç, bilmem ne falan. Ve deli gibi ses böyle çınlıyordu salon yani. Ya bu bana çok organik bir izleyici gibi gelmedi. Arkadan bir diyalog duymuştum işte. Ya biz buna niye geldik? Ya işte şey X, işte adını unuttum şimdi. Kesin gidin, kesin gidin falan filan dedi diye bir şey duydum mesela sinemadayken. Yani bu hype'ın ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok konjöktürel bir şey. Yani bu film özelinde böyle bir hype yaratıldı ama bunun başarılı olup olmadığını bence daha sonra algılayacağız. Ama neye göre? Ya yani benim belki sonradan içeriğinden bahsederiz ama bu filmle ilgili herhangi bir sahnesini tekrar izlemeliyim dediğim bir yani sinematografik açıdan, sinema dili açısından veya işte oyunculuk açısından herhangi bir şey yok, bir parça yok. Ama mesela Kış Uykusu ya da Bir Zamanlar Anadolu'daki mesela şey, savcının karısının intihar etmesi üzerine doktorla yüzleştiği kısım apayrı bir şey yani. Hani belki bir kısa film gibi bir şey. Hani orada hem oyunculuk, oyuncu yönetimi, hem işte dramanın kendi içinde o sahne içinde tekrar bir uzun metraj gibi kurulması gibi çok büyük ustalıklar var. Yani böyle bir film değildi mesela bana göre. Yani şu an polisiye bir film gibi izledim. Yani merak ederek gerçekten böyle şey. Ama kış uykusunda belki sizi çok rahatsız edebilir. Bazı diyalogların belki samimiyetsiz de gelebilir. Bazen diyaloglar çok olağan, gündelik olağanın dışında olabiliyor. Özellikle din görevlileriyle yaptığı diyalogda mesela. Ahlat Ağacı'nda pardon. Ama yani bir şey düşündürüyor. Yani tekrar çıkınca evet bu sahne vardı. Mesela telefonla işte atanamamış bir öğretmenin polis olup solcu dövmesiyle ilgili o şey bir Türkiye. Ya böyle şey sürekli düşünüyorsunuz üzerinde böyle hani yıllar geçse de. Ama bu film üzerinde ben hani bunun klasik olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani arkasında duracaklarını sanmıyorum yönetmenin de. Ha, bir sonraki iyi film nedir diye olacağını düşünmüyorum.
Bir yandan yani tüm bu anlattıklarınızı aslında bu bağlamda toparlayacak olursak bir simgeselleşmesinden bahsedebiliriz bunun. Yani işte sinema salonunda bunu yiyemezsiniz denmesinden tut da aslında sinema dünyasını çok yakından takip eden, bu oturup farklı tarzları analiz ederek izleyen eğitimli bir izleyici için filmin görece yüzeyde kalması ama genel izleyici için müthiş, daha iyisi yapılmadı, bu dünyanın en iyisi denilecek kadar heyecanlandırması bir şekilde bunun simgeselleştiğini bana düşündürüyor. Çünkü hem içeriğin ortalaması etkiliyor bunu. Yani Türkiye'de işte gibi gibi bir içerik var. O da ortalama çok düşük olduğu için müthiş görülüyor. Yani aslında dünya ölçeğini vurduğumuz zaman diyebileceğin bir iş. Ama
Evet, bu
Türkiye
çok güzel bir
ölçeğini
tahlil
vurunca gibi de böyle. Kurak Günler de böyle. Bu aslında bize yapılan bir zulümden geliyor. Çünkü ya çok büyük bütçeler var bazı filmlerin ve onlar ortalamayı çok düşürüyor. Yani standart çok fazla düşüyor ve standardın düşmesi ortalamanın biraz üzerindekini hemen taraftarlık yapılması, ya sen bunu saygıyla izleyeceksin denmesine yol açıyor. Burada şöyle bir yere buradan belki sekebiliriz. İçerik açısından sen dedin ya, bu film ya da hem içerik hem de sinematografik açıdan ikinci kez gelip bakmayı düşündürecek bir şeye sahip değil dedin. Bunun biraz altına eşelim istiyorum. Çünkü bazı yerlerde filmin çok açık anlattığı, hatta olmaması gereken kadar açık anlattığını düşünüyorum. Yani köyde çocuğun gelip köydekiler bizi kıskanıyor falan dediği anlarda ben sinema salonunda koltuğumun içine göçtüm. Yani bunları görmemeliyim dedim. Neden bunları duyuyorum dedim. Yani bu kadar kör göze parmak olacak o kadar skeci gibi bir lafı duymak bana çok kötü hissettirdi. Yani öncesi ve sonrasında filmin belli bir vaadi varken bazı detaylar çok açık bunları gösterdi bana ve biraz da şey gibi hissettirdi. Şey vardı ya, Okan Bayülgen gezi sürecini anlatırken şey diyordu. Hava çok güzeldi, herkes dışarı çıktı der gibi. Bu filmde de yani ben şunu söyleyeyim de insanlar benim arkamda hizalansın dermiş gibi oraya bir sanki tirat eklenmiş gibi geldi. Yani bazı yerler bunu hissettirdi. Acaba bu kadar tepki görmesinin sebebi de çok açıktan anlatması mı? Yani hem Abluka hem diğer filmleri ya da bu alandaki diğer filmler bu kadar açıktan konuşmuyor. Daha iyi mi daha kötü mü bilmiyorum ama her şeyi bu kadar açık söylemesi, sürekli yüzeyde kalması, yüzeyin altına inmekte imtina etmesi hem bu tepkilerin hem de bu desteğin sebebi mi oldu ortalama izleyicide? Belki bunu biraz tartışabiliriz.
Ben bir araya girmek istiyorum. Ben iki şey söyleyeceğim. Birincisi, ben şeye çok katılıyorum. Ben de çok işte kör göze parmak işlenen yerlerin olduğunu düşündüm. Bir kere personaların yaratılmasına devamlı hani biz iki kutbu hemen kafamıza refleks bir şekilde ayırabiliyorsak ha işte Emre'nin, Savcı'nın tarafı ha işte o şey neydi? Muhtar, belediye başkanı ve onun tayfası gibi. Bu zaten biraz nasıl diyeyim o distopya tarafını direkt atıyor. Bu işte sosyal eleştiriye giriyor düpedüz direkt. Ama hani bir yandan da sonuçta global izleyiciyi yakalamak için de o evrensel diye yakalaması için hani o işte obruk gibi bir tık daha evrensel metaforlar vardı. Ama hani genel anlamda zaten sonuçta global bir art house izleyicisi Türkiye'nin illa hani sosyoekonomik konjonktürüne hakim olmak durumunda değil ya. Ya orada ha evet yozlaşmış bir işte şey diyor hükümet ona karşı işte progresif tırnak içinde progresif bir savcı ve bunların çatışması gibi. Yani çok toparlayamadım ne dediğimi aslında ama yani biz bence zaten hani sinema dili olarak şeyi çok iyi tutturamıyoruz. Yani, yani günümüz hakkında bahsettiğimiz şeyleri çok evrensel bir dile oturtturamıyoruz. Ya çok kapalı anlam kalıyor ya fazla kör göze parmak oluyor bence. Yani bu zaten her taşların anlatıldığı Türk filminin Nuri Bilge Ceylan'a benzetilmesinden bununla ilgili bu paralellik kurmasından belli. Yani başka yok mu böyle film yapan? Hep Nuri Bilge Ceylan'ı işaret ediyoruz yani. Bunu söyleyecektim.
Ben bir soru sormak istiyorum burada. Cansu söylediğim biraz ben de onu tetikledi. Evrensel bir dile oturtamıyoruz diyoruz ama Cannes'daki başarısını neye göre yorumluyoruz içerik konusunda acaba? Yani oradaki bir ses getirimi neden
Ya
oldu acaba?
ben şeyi hani ben filme başarısız demiyorum kesinlikle
Oy,
ama
anlıyorum, anlıyorum.
sadece o hani Erdem'in de bahsettiği ve hangi sahneyi dediğini anlamadım ama benim de yani şu an aklıma gelmeyen böyle yani tamam falan dediğim böyle bir takım şey sahneler var ya bunu böyle dediğim böyle iyice kör göze parmak şeyinde ve bazı ha, tam aksine bazı sonuçta ucu açık kalan bir sürü şey var diye hani seyircinin sonuçta tamamlaması gereken de. O böyle, bu iki tezat zaten beni filme karşı soğutuyor bir noktada. Yani hani tam bu bazı şeyler apaçık söylendi bana, bazı şeyler hiç söylenmedi. Bunu böyle o zaman stilistik bir yerden göremiyorum. Bunu bir hata olarak ele alıyorum. Yoksa hani bence zaten film kurgusunu geçtim. Sinema dili olarak süper bir film bence. Yani ben sahneyi tablo olarak alabildiğim filmleri çok severim izlemeyi yani. Dolayısıyla o görsel anlatımından dolayı zaten hani süper başarıya sahip olabilecek bir film. Bir de yani
Burada
buyur.
devam etsen.
Yok yok.
Tamam. Ya burada benim aklıma gelen ödülle ilgili şeye, gurura top atacağım birazdan. Ona şimdiden söyleyeyim. Ona belki onun bir teması olabilir. Benim aklıma gelen şuydu. Yılmaz Güney filmlerinde de benzer bir tartışma vardı aslında. Yani o dönem ben çok iyi bir film eleştirmeni değilim ama Yılmaz Güney filmlerinin de mesela politik mesajı ve o dönem yaptığı eleştirilerden dolayı bu ödüllere biraz daha yakınsadığına dair bir yaklaşım vardı. Kurak Günler'de bu oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama orada biraz daha sinema dünyasına yakın birinin yorumunu merak ediyorum. Gurur, ne dersin bu konuya?
Ben tam anlamadım. Ödül alma konusunda
Şöyle bir soruydu. Film eleştirileri ortaya çıkarıyor. Bizim de yaptığımız biraz evrenselleşememesinden bahsediyoruz. Yani senin de ortaya attığın belli başlı ikinci kez dönüp bakmam gibi bir eleştirin var. Bazı noktalarda haklı. Bunlar olurken Cannes'da bu filmin ödül almış olmasını hangi yerde sıçramalar yapmasına bağlayabiliriz diye bir tartışma ortaya çıktı.
Ya Kanda hangi dalda ödül aldı bu arada?
Bakıyorum.
Yani Nuri Bilge
Ya
Ceylan'ın
benim
aldığı
bildiğim ödül almadı Kanda. Hani sadece
gösterim
seçkideydi.
oldu değil mi? Seçkide oldu.
Gösterim
Evet.
oldu aynen.
Ve çok
İşte
uzun bir
Queer.
şekilde 10 dakika boyunca alkış aldı filmi. Görüntülerle biraz
Ya o
gündeme
bir garip
gelmişti.
yani. Ben hani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde de bilim Nuri Bilge Ceylan filmler içinde söylendi. 20 dakika alkış. O bu Ekşi Sözlük'te süper bir yorum okumuştum. Ya bu 15-20 dakika alkışlayanlar Maslow'un kaçıncı piramidinde? Yani ilk piramidinden bir şey yapıyorlar falan. Hani öyle bir dünyanın olduğu yani ne bileyim öyle bir filmler yok bence şu an yani. Mesela Charlie Chaplin bile zamanında hani ben dünyayı değiştiremedim filmlerimle dedi ama halbuki çok büyük bir etkisi oldu. Hani bunlar artık işte Everything is a Remix diye bir şey var ya bir teori mi diyelim. Yani birazcık onların devamı gibi bir şey. O yüzden bilmiyorum yani çok kendi içlerinde çok orijinal değil de 15-20 dakika alkışlanacak kadar. Ya şu var eğer Daha birazcık daha gerisine bakarsak Nuri Bilge Ceylan'ın kurgu günlükleri vardı. Bir Zamanlar Anadolu'da'nın kurgusunu yaparken. Yani mesela şey diyordu işte Fransa'daki bir entelijansiyası çok yüksek bir dergide işte benim hakkımda bir yorum çıktı falan ya da bir eleştirim oldu. İşte iyi şeyler geldi, tepkiler geldi falan dediğini duydum. Ya da birazcık böyle Türkiye'yi anlatmaktan ziyade ya çok oryantalist bir şekilde değil de hani Fransız izleyicisine doğru bir şey yapmak da mümkün. Cannes'da ödül almak için. Mesela Mustang diye bir film vardı. Faciaydı mesela. Yani Türkiye'nin kodlarını veya Türkiye'deki olan ya yani günlük olan akışa ters bir oyunculuk, diyalog neticesinde şeyde Türkiye'de hiç bakılmadı suratına ama yine Cannes'dan ödül mü aldı ya da işte bir pohpohlanma kazandı en azından. Öyle bir şey olmuştu. Yani birazcık Cannes'da film yapmanın bir formülü olduğunu düşünmüyorum yani böyle motomot olarak ama oraya doğru yönlendiklerini de düşünüyorum bir anlamda. Çünkü biz bazen şeyi çok unutuyoruz. Hani sinema nedir? Sinema bir eğlence endüstrisinin bir ayağıdır. Yani mesela bugün şeyi okurken röportajını Emin Alper'i. Ya bu aslında bir yönetmen. Sadece senaryodaki oyunu doğru bir şekilde yönetmekle mükellef. Yani oyuncuların birbirleriyle olan diyaloğu nasıl olacak ya da nasıl bir oyun sergileyecekler. O duyguyu yönetmesi lazım. Birazcık daha derininde teknik olarak belki işte işin kurgusuna bakabilir. Ama yapımcılığına değil yani oradan işte para aldık, buradan oraya dağıtıma gittik, oradan şöyle strateji yaptık falan. Hani bu sanatçının zanaatçı olduğu noktada çok yabancılaştırır yani yaptığın şey de yabancılaştırır. Hani bunu yapan başka şeyler vardır. İnsanlar veya firmalar vardır. Onlar seni o tarafa doğru yönlendirebilir. Yani o biraz grif bir şey. Hani Cannes'da ödül almak ne kadar başarısı... Yani Cannes'da ödül almak ama Cannes izleyicisi farklı. Şimdi mesela Amerika'daki izleyici farklı. Aslında biz globale baktığımızda yani Fransa'daki entelijansiyası dışında çok beğenilen film şeydi. Can Evrenoğlu'nun bir tane filmiydi adını unuttum şimdi. Bayağı sükse yapmıştı. Amerika'daki izleyiciler için veya daha global çaptaki izleyiciler için ama o mesela bir ödül almadı bildiğim kadarıyla Avrupa'dan. Mesela şey vardı Sundance Film Festivali'nde ödül kazanan Kelebeğin Rüya, neydi şey Tolga Karaçelik'in filmi keza. Mesela onlar olabilecek bir Türkiye'de çok güzel işlenmiş bir konuyla mesela Sundance'te ödül almışlardı. Ki bağımsız filmlerin en önemli festivallerinden bir tanesi. Yani bu adrese teslim olarak da görüyorum bir noktada. Zaten şey Nuri Bilge Ceylan filmlerinin hani yerli izleyicide çok fazla gişe elde edememesinin nedeni de bu. Yani çok şey geliyor, yapay geliyor belki Türk izleyicisine. Bu başarılı olup olmadığı anlamına gelmiyor. Başarıyı sağlayan şey kansa
Bir Nuri
eğer.
Bilge'nin
Ama
filmleri de bu işte bizim söyleyebileceğimiz art house filmler arasında genel izleyiciye en rahat uyabilecek film yani. İnsanların şey algısı vardır ya, 40 dakika boşluğa bakıyor, ağaca bakıyor falan. Aslında Nuri Bilge filmleri o kadar durağan değildir yani. İnsanı kendi temposunu alıp götürebilme yeteneği olan filmler. O yüzden o bile, yani onu yaptığı filmler bile bu stereotipin içine sıkışmışken dediğin çok doğru. Yani orada belli bir formülle mi acaba bu tip bir yayılım sağlanıyor ve o formülü uydurduğun zaman, o kutunun içine sığdırdığın zaman dışarıdan bakanın hoşuna mı gidiyor diye düşündürüyor. Ki bunu düşünürken aklıma şu da geldi benim. Fazıl Say ve Serhan Bali arasında bir tartışma vardı. Serhan Bali de işte bir müzik yazarı, klasik müzik yazarı. Fazıl Say'ın bir performansına eleştiri yazıyor vaktiyle. Eleştiri yazdıktan sonra Fazıl Say diyor ki sen beni çekemezsin, sen işte şöyle adisin, şöyle böylesin falan. Benden bir daha sakın bahsetme onun Andante dergisinde. Serhan Badi diyor ki benim bu eleştirim, ben yapmadım bunu. Bizim müzik yazarımız yaptı. Müzik yazarımız da belli bir temelde eleştirdi. Aynı eleştiriyi Amerika'da da bir yazar yaptı, ismini veriyor. Hatta Fransa'da da bir yazar yaptı. Onlar yaptı ve üzerinden 5 yıl geçti. Sizin hiçbir yorumunuz olmadı. Ama bana gelince işte siz ne hadde bana bunu yaparsınız, beni çekemiyorsunuz diyorsunuz diyor. Yani yurt dışındakine beğendirmek çok güzel ki onunla övünülür. Yurt dışından gelen eleştiriye de bir şekilde tahammül ediliyor. Ama işte içeride bu tip tartışmalar olduğunda mesela Emin Alper'le ilgili bu eleştirileri yaptığın zaman muhtemelen sana işte edebiyattan anlamıyorsun. Yoksa sen de mi rahatsız oldun? Bu söyledikleri gücüne mi gitti falan noktasında ele alınıyor. Yani o simgeselleşmesi yine senin bu vurguladığın ödül alması acaba iyi yapar mı sorusunun da biraz altını dolduruyor gibi böyle şeyi tamamlayınca, çemberi tamamlayınca.
Şimdi hocam mesela şey var, İranlı kız arkadaşım vardı. O da yani doktoradan tanışmıştık sinemada. Hatta geçenlerde bir senaryo yazdı, filmi gösterime girdi. Mesela onunla şeyin tartışmasını çok yapardık. Yani siz baskıcı bir hükümet ve işte devlet yüzünden yani çok baskıcı olduğunuzda ve sansür olduğunda yaratıcı olmanız daha olası oluyor. Çünkü başka metaforlarla, başka alegorilerle anlatmak durumunda oluyorsunuz içgüdüsel olarak. Bu yüzden hani İran sinemasının başarılı olduğu konusunda bir tartışma vardı. O da şey diyordu, yok yani hani biz kadim kültürüz, biz her türlü zaten iyi şey yapardık falan filan diyordu. Ama şu var, mesela Nuri Bilge Ceylan'ın bir röportajında şey diyordu. Ben de mesela canım sıkkın olduğunda, yorgun olduğunda herkes gibi aksiyon filmlerini, işte blockbuster'ları falan izlemek isterim diyordu. Ve aynı zamanda da hani İran'da da işte böyle İran'ın işte en iyi yönetmenlerin art house filmleri izlenmiyor mesela. Ki zaten çoğu da kaçak yani. Yani kaçmak durumunda kalmış, mülteci halinde, sığınmacı halinde. Yani böyle şey, İran'da sanki sabahtan akşama kadar Abbas Kiarostami gibi yönetmenlerin filmleri işte gişeyi kapatıyor gibi bir durum yok. Onlar da gidip Hollywood filmleri izliyor. İzleyebildikleri ölçüde tabii sansürde. Ama onların filmleri bizde bile, yani Türkiye'ye yakın olan bir coğrafyada bile wow şey oluyor. Yani mesela Arkadaşın Evi Nerede diye bir film vardı. Yani çok minimalist ve hani çok şey, yani samimi bir film aşırı derecede. Yani mesela o zaman kız arkadaşım da işte onların Emin Alperlerinin yaptığı filmler, yani yeni genç yönetmenlerin yaptığı filmlerde ben oha oha deyip böyle şey yapıyorum, tepki veriyorum. Ya bunda bir şey yok hani, bu Batı'da, yani Türkiye'de Batı olarak görürsek hani Batı'da hani önem kazanan bir şey. Halbuki hani çok samimi değil diyordu mesela o da. Aynı şekilde bizim yaptıklarımız da şey olabilir. Yani diğer tarafta Fransa'da ya da şeyde çok ilgi uyandırıcı olabilir. Ama biz şimdi işin içinde olduğumuz için. Ya mesela içerikten hiç bahsetmedik bu arada. Yani şunu da söylemek isterim. Keşke aramızda bir avukat olsa. Hukuk, daha doğrusu hukuk bölümünden birisi. Yani ben hani savcının normal şartlar altında hani bir anda ilk başta restleştiği insanların rakı masasında olmasını da yadırgadım. Yani mesela hani ilk başta otoriter bir simge çiziyor. Bir sonraki hemen sahnede hemen o sevmediği adamlar, üstten baktığı adamlar da rakı masasında oturuyor falan. Daha sonra işte bir başka işte manipülatif bir gazetecinin yanında yer alıyor mesela gibi. Hani mesela bunu Batı nasıl algıladı? Yani hani onlarda olan bir, yani bir kez mesela hukuk mesleğine aykırı, yani şey, savcılık mesleği için biraz etik olmayan bir şey değil mi? Yani zaten sıkıntılı bir belediye başkanının, davalık bir belediye başkanının mekanına gidip orada işte rakı içmek gibi şeyler. Hani bir de birazcık da mesela ters psikoloji yaparsak işte adamla birlikte fotoğrafı çıkıyor, selfie atmış. Adam alkollü bir şekilde, tam içine hap atıldı falanla söyleniyor da. Yani biz mesela aynı şekilde bir sevmediğimiz bir politikacının savcısını uygunsuz olarak görse kazan kaldırırız işte. Liyakat yok işte bilmem ne falan filan deriz, ama bu çocuk da aynısını yapıyor. Yani mesela böyle bir savcı ve işte kasaba ilişkisi mesela Türkiye'de olabilecek bir şey mi? Hani onu da tam algılayabilmiş değilim. Geçenlerde arkadaşlara da attığım bir haber vardı. Bir Cumhuriyet Savcısı TikTok'ta işte şınav çekiyor falan, böyle işte kaslarını gösteriyor falan. Bayağı olay olmuştu yani, açığa alınmıştı o savcı. Cumhuriyet Savcıları açıklama yapamaz. Cumhuriyet Savcıları yokturlar yani, biz adliyelerde görebiliriz ya da işte büyük davalarda, ama burada dakika bir gol bir hemen tabii ki insan olarak hemen böyle bir şeyin içine giriyor. Hani rakı masasında işte racon çekmeye çalışıyor işte. Ne biçim konuşuyorsunuz, Ankara'dan birileri gelecek kızlar falan, hemen labali olduk diyor. Sarhoşken diyor ama falan. Ya da bir sonraki sahnede işte gidip gazeteciyle mesai saatlerinin dışında evinde buluşup bira içip kasabanın meselelerine bakıyorlar gibi falan. Hani bu şimdi Emin Alper'in bence bu arada hiçbir şekilde bir yönetmenin söylediğinin bir anlamı olmamalı film izlerken. O ayrı bir şey. Biz ne izlediysek ondan sorumluyuz yani. Yani sorumlu ya da yönetmen. Ama okuduğumda adam şey demek istiyor. İşte insan böyledir. İnsanın zaafları var. Tamam da kardeşim, yani böyle bir savcının zaafı olabilir mi? Bu benim zaafım olabilir. Ya savcı liyakatliyse zaten hemen bu şekilde bir cenderenin içine girmez belki. Hemen onların
Girse bile
ağına.
oradan çok hızlı sıyrılabilmesi gerekir. En azından o başta çizilen portre aslında bana, ben filmi izlerken hep şunu düşündüm. Senin bu yorumlarınla da biraz bu çerçevelendi. Film başladığında çok uzun erimli bir hikaye anlatacakmış gibi giriyor. Yani bir su sorunu var, bir yozlaşma var, odasına gelip emir veren, dinlemeyen birileri var. Mahallede ve köyde her neyse, yani hem küçük bir köy hem de iki tane gazetesi var. Hem nasıl bir küçüklük büyüklük algısı bu? İlginç bir tartışma. Çok
Çok
tartışma
özür
konusu var.
dileyerek şey diyebilir miyim Erdem? Yani hani bunları konuşuyoruz ya şu an. Hepsinin mesela bu altyazıdaki röportajında Emin Alper bunlarla ilgili şey diyor. Mesela net olarak diğer filmlerindeki gibi abluka ya da diğerlerindeki zaman mekan belirsiz değil diyor. Bilinçli olarak bir kasabada, yani günümüzün kasabasında olan şeyler diyor. Bunu kendisi yönetmen belirtiyor. Yani gerçekten o durum bir alegori değil yani. O kasabada gerçeğe yakınlaştırılmak üzere kurulmuş durumda. Yani buradan araya girdim hemen. Yani bunları
Ya
bu konuda hemfikir olalım yani. Yönetmen bunu diyor yani, demiş yani.
aslında bu kasaba hayatıyla ilgili de çok emin değilim ya. Ben aranızda kasaba hayatına en yakın insanlardan biri olabilirim. Yani işte iki üst neslim benim halen kasabada yaşar ve düzenli olarak ziyaret ederim. Ara sıra giderim oradaki evlerimize. Ve burada mesela çok politize olmuş bir kasaba var ve bu politizelik çok geniş ölçüye yayılmış. Yani bu kadar keskin politize olmuş kasabalar aslında benim deneyimimde bu kadar görmeyebiliriz. Çünkü anlattığı yer işte Konya civarı, Obruklardan bahsediyor diyelim. Konya'da bir köyden bahsediyorsun. Çoğunlukla bu kadar hacimli problemlerin bu kadar işte sağ sol ayrımı değil de X Y ayrımında bu kadar belirgin olduğunu görür müyüz görmez miyiz, bundan emin değilim. Genelde kişiler üzerinden bu biraz kurulur. Kişiler ikna edilir, çözülür. Yani parti üzerinde mesela bunun belirginleştirilmesi, ben biraz hakikatten kopup kopmadığın konusunda emin olamadım. O biraz tartışma konusuydu. İkincisi de şuydu. Hikayede her şey çok belirli. Belli ki belirli olsun diye bazı detaylar verilmiş. Ama o detaylar bana şunu bekletti. Ya acaba su konusunda ne olacak? Acaba bu sokakta olan olaylar konusunda ne olacak? İnsanların odasına gelip bu insan hakkında bir şeyler demesi hakkında ne olacak diye. Masam çok genişledi bir anda. Gündemim çok genişledi. Sonra bir ok hızlı atılır ve sonrasında ağır çekime alınır ya. Filmin 20. dakikasından sonra ok bir anda yavaşladı. 1/20 oranında ve o yavaşlamayı izlemeye başladık. Yani sadece bir olay öncesini izledik ve bir gün sonrasını izledik. Yine bir gün öncesine döndük, 1 saat sonrasını izledik. Yani bu şeydi bu arada. Başarısızlıktan ziyade tüm bu olaylar benim aklımda hep bir soru işareti olarak kalmaya devam etti. Aslında benim için problem yaratan şey buydu. Ben mesela onların evde yaşadığı anları hatırlarken, ne düşündüğünü izlerken acaba bu açılan dava ne olacak diye düşündüm. Ama dava çok yan hikayeye dönüştü bir anda. O beni biraz aslında şeyden kopardı. ana akıştan kopardı. Çünkü ben de dikkati kolay dağılan bir izleyiciyim. Ve benim dikkatim sonra ne olacak konusunda çok çabuk gitti. Bilmiyorum bu sizde oldu mu? Ama sonra hiçbir şey olmadı. Olmamaya devam etti. Ben iyice merak ettim. Ve hiçbir şey olmamaya devam ettikçe ben biraz şeyden koptum. Ana hikayeden koptum. Yani o mikro hikayede kendimi buldum. Ama ana hikayeden koptum. Belki bu benim yalnız durduğum bir konumdur. Belki de farklı bir bağlamda karşılaşmışsınızdır. Bu konuda da son yorumlarınızı alıp bence bugünü kapatabiliriz.
Ya kesinlikle öyle. Çok fazla layer açıyor. Çok fazla, yani başlı başına mesela gay bir savcı olsa nasıl olurdu? Bir şey, öneri. Yani bütün filmi mesela bunun çatışması üzerine kurabilir. Yani benim anladığım, kesinlikle katılıyorum. Çok fazla katman açıyor, katman açıyor. Lost dizisi gibi böyle. Hani Lost'ta da böyle bir sürü şey vaat edildi ya. Daha sonradan apar topar toparlanıp final yapmak durumunda kaldı. Hani onun kaderine benzetiyorum biraz. Çünkü çok güzel konular vardı aslında, yani üzerine gidilebilecek, derinleşebilecek. Ve yani yönetmenin röportajının anladığım kadarıyla her şey belirli olsun ama savcının o gün neler yaşadığıyla ilgili şey belirli olmasın. Bunu da ne için yapıyor? Bir savcıyı katarsisle onun gözünden onu destekleyici bir şekilde basit bir iyi kötü hikayesinden ziyade daha grifleştirmek istiyor. Hani normal insan yapısı da böyledir ya kendi içinde. Hani siyah beyaz değilizdir, gri alanlarımız vardır. Mesela biz de acaba böyle bir gece yaşasak ve gerçekten acaba tecavüz olayına katılır mıyız, katılmış mıyızdır? Bunun ikileminde kalsak gibi bir cendere olayını yaşatmak istediğini söylüyor. Şimdi bu birazcık garip bir durum. Yani hani senin de başına gelebilir demek istiyor Emin Alper. Hani mesela sen ne yapardın böyle bir durumda? Şimdi bir olay olmuş. O durumda işte hatırlamıyorsun. Ya da başkaları hatırlatıyor ama ondan da emin değilsin. Kafanda bazı şeyler var. Bir savcı ciddiyeti görüyoruz ama aynı zamanda da işte gazeteciyi çok garip bir şekilde, ne derler, dürten bir yapısı da var. Hani babanda işte evlatlık olduğunu, işte babanla da mı ilişki içindeydin gibi garip sorular soruyor bir anda falan. Hani ben hatta ilk iyi, yani şey, heyecanlı bir şekilde izledikten sonra yavaş yavaş düşününce böyle şey olmaya başladım. Ya bu biraz başarısız bir film gibi. Çünkü senaryoda şöyle bir şey var. Belirsizlik kullanılabilir ama bir süreye kadar. Yani belirsizlik de bir film dilidir ama o çözülür. Ya da Deus Ex Machina dediğimiz bir şey var. Tanrı'nın eli gibi. Kötü senaryoda olay çözülemeyince birden bir şey çıka gelir. Fırtına kopar. İşte burada olduğu gibi obruklar oluşur. Ve aranızda mesafe oluşur gibi bir şey. Ya buna kaçmak çok kolay bir şey. Yani hepimiz, ben senarist değilim ama hepimiz bir senaryo yazalım. İlk başlarda mükemmel şeyler vaat edebiliriz. Çok katman açabiliriz. Ama maharet zaten o katmanları kendi filmin kendi içerisinde toplayabilmek. Tutarlı olmak yani. Hani o gün neler yaşandığına götürüp buradan filmle ilgili bir tasarrufla salondan ayırma fikri bence çok şey değil yani. Hani nasıl diyeyim? Ya kalıcı bir şey değil yani. Böyle bir şey provoke edici bir şey ama yani kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden zaten Nuri Bilge Ceylan örneği verdim. Belki akıcı değildir izlendiğinde ama çıkışta kendi içinde tutarlı olduğu için film, çok iyi çalışılmış, ön çalışması olduğu için ben kendi evrenleri içinde tutarlı olduğunu ve 20 yıl, 30 yıl sonra da tekrar tekrar izlenebileceğini ve üzerine çalışmalar yapılabilecek filmler olduğunu düşünüyorum. Ama bunun başarısı Cannes'da ödül alıp Türkiye'de işte izlenmemesi gibi şeylerle ölçülmemeli. Genel olarak bakılmalı diye düşünüyorum. Yani Nuri Bilge Ceylan filmlerine. Ama hani başarıysa bilmiyorum. Yani evet, Cannes'da gösterim aldı. İşte Türkiye'de çok izlendi. Art House durumunda olmasına rağmen, ama bu bana birazcık şu an şey çok sıcakken bir hype var diye düşünüyorum ama sonrasında bence çok başarılı olduğunu düşünmeyeceğiz filmin.
Ya
İlki
bence
çok güzel de şeydi. Çok güzel de özetledim bence o katman olayları.
yani belli başlı tartışma konularında bence o genelin ardında bir konum alıyoruz ve belki bu kaydı sonrasında dinleyenler ve filmi izledikten sonra tekrar dinleyenler her yerde gördükleri övgülerin yanında bu eleştirileri de bence görüp farklı bir bakış açısı kazanacaklar. O açıdan tam da aslında başta verdiğimiz vaadi biraz karıştırmış yani karşılamış olduk pardon. Ve bu açıdan da belki doğruları söyleyip söylemediğimizi bilmiyoruz. Yani tespitlerimiz boşa basıyor da olabilir.
Tabii,
Ama her
kesinlikle,
yerde
kesinlikle.
söylenen şey zaten harika iş, daha iyisi yapılmadı. Acaba sorusunu ortaya atabilmek burada biraz önemliydi. Bu acaba sorusunu da bence başarıyla ortaya atabildik. Gurur, katıldığın için teşekkür ederim. Gökçen, sen de katıldığın için teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Cansu
ederim.
ayrıldı. Ona da ayrıca teşekkür ederim.